Çalışmakta olduğumuz İncil'den 1. Petrus mektubunun 2. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu ve bunu izleyen iki bölümde Mesih imanlısının çektiği sıkıntılarla İsa Mesih'in çektiği elemler kıyaslanmaktadır. Petrus'un bu mektubunun bu 2. bölümünde göreceğiz ki elem ve sıkıntı imanlıyı dünyadaki öbür insanlardan ayırır. 3. bölümde ise elemin imanlının yaşamında Mesih'e yaraşır özellikler oluşturduğunu öğreneceğiz. Bu mektubun son bölümünde yani 4. bölümde ise göreceğiz ki elem imanlıya söz dinlerliği yani itaatkar olmayı öğretir. Şimdi bu 2. bölüme bakalım. İncil dünyadan ayrılma ya da dünyadaki insanlardan soyutlanma kavramını dile getirirken çok kez yanlış anlaşılır ve imanlı iki aşırı uca gidebilir. Dünyadan ayrılmak konusunda ortaya çıkan aşırı uçlardan biri şudur. İmanlı eski tabiatında yanlış bir şey göremiyor. Yeni bir yön, yeni bir amaç ve yaşamında az bir değişimle imanlı hayatını sürdürebileceğini sanıyor. Bu görüş açısıyla yola çıkan insan kendi yapısına güvenir. Kendi yapısı içerisinde özgür edilmeye hazır doğal güçlerin harekete geçmesini bekler ve buna güvenerek Rab için yaşayabileceğini sanır. Kısacası eski Adem'i, o eski yapıyı biraz onarıp badanalamakla yeni Adem'e dönüştüreceğini sanıyor. Bu görüş açısı kutsal yazıların Mesih imanlısı için çizdiği yoldan çok çok farklıdır. Bunun tam karşıtı başka bir aşırı uç var ki birincisi kadar tehlikeli ve sapıktır, yanlıştır. Bu görüşü benimseyen birey bendeki doğaüstü yaşamı sürdürecek olan Tanrı'dır deyip kendisi hiçbir şey yapmazsa tehlikeli bir duruma girmiş olur. Bu gibileri sofulaşırlar ama sevgi kapsamında büyüyemezler. Ruhsal açıdan ilerleyemezler. Petrus'un bu mektubunun 2. bölümü Mesih imanlısının iki tabiat arasında nasıl yaşayabileceğini açıklar. Bir açıdan Mesih imanlısı Tanrı'nın çürümeyen tohumu olan kutsal sözü sayesinde yeniden doğar. Böylece yepyeni bir tabiata, yepyeni bir doğaya sahip olur. Kutsal ruh aynı zamanda imanlıda konut kurar ve ruhun verdiği güç sayesinde Mesih imanlısı bu yeni yaşamı doğruluk kapsamında sürdürebilir. Görmediğimiz Mesih ile sevgi dolu bir bağlantıya gireriz. Petrus Mesih'i gördü ve onu sevdi. Ona iman etti. Eğer Mesih'e iman etmişsen kardeşim, sen de onu görmediğin halde, içinde yaşayan, yüreğinde yaşayan kutsal ruh sayesinde, ruhun yüreğinde döktüğü göksel sevgi sayesinde, Petrus gibi onu sevebiliyorsun. Eğer Mesih'e iman eden biriysen dostum, yani bir Mesih imanlısıysan, İsa Mesih'e ilk iman ettiğinde ne kadar harika duygular yaşadığını hatırlarsın. Elçi Pavlos, Korintos'taki imanlılara şöyle yazdım. Sizi Tanrı'ya özgü kıskançlıkla kıskanıyorum çünkü sizi tek erkeğe nişanladım. Suçsuz bir erden kız olarak sizi Mesih'e sunayım diye. Pavlos hangi konuda bu sözü yazmıştı? Korintos'taki imanlılar zamanla Mesih'e olan ilk sevgilerini unutup dünyasal işlere dalmışlardı. İlk sevgi balayı sevgisine benzetilir. Sevenin gözünde sevgilisinden başka hiç kimse önemli bir yeri işgal edemez. İşte Korintos'taki imanlılar Mesih'e olan o ilk sevgiyi yitirmişlerdi. Sen de acaba böyle bir durumda mısın kardeşim? Rab her zaman onu o ilk sevgimizle sevmemizi bekler. İsrail halkı Tanrı'ya karşı olan sevgilerini yitirip de Babil ülkesine sürgüne götürüldüğü zaman Rab Yeremya peygamber aracılığıyla onlara bu aynı durumu hatırlatıp şöyle dedi. Rab şöyle diyor. Gençliğinde lütfunu, gelinliğindeki sevgini çölde, ekilmemiş diyarda nasıl ardımca yürüdüğünü senin için andım. Yeremye 2 ve ayet 2. Kutsal kitabın eski antlaşma kesimini okursanız göreceksiniz ki değerli dinleyicilerimiz, İsrail halkı Mısır'dan mucizevi bir şekilde çıkıp yine mucizevi bir şekilde Kızıldeniz'i geçince Rabbi o kadar çok seviyorlardı ki Rab Yahve'ye övgüler sunup şöyle bir ezgiyi dile getirdiler. Rab'be övgüler sunacağım çünkü gayretle yükseldi. Atı ve atlısını denize attı. Rab benim kuvvetim ve mezmurumdur. O bana kurtuluş oldu. O benim tanrımdır. Ona hamd edeceğim. Babamın tanrısı ve onu yükselteceğim. Bunu çıkış kitabı 15. bölümde görüyoruz. Değerli dostum, hayatta önemli olan bir inanç sistemine bağlılık değil, Rab'be karşı içimizde taşıdığımız sevgidir. Mesih'in sevgisi ise Mesih imanlısını bu dünyadan ayırır. Ama ona dünyadaki tüm insanları sevmesini de öğretir. Yeni doğuş, yeni tabiat ya da yeni doğa Mesih bağlısına sadece Tanrı'yı sevmeyi öğretmez, aynı zamanda insan kardeşini de sevmesi gerektiğini bildirir. Tanrı'nın insan yaşamında gerçekleştirmek istediği en önemli şeylerden biri onu cehennem ölümünden, o korkunç ateş gölünden kurtarmaktır. Ama aynı önemle imanlıyı dünyanın sevgisinden de kurtarmak ister. Mesih İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümü, insan ile Tanrı arasındaki ayrılık yaratan günah sorununu tümüyle halletmiştir. Mesih İsa'ya iman yoluyla her insan Mesih'in çarmıhta döktüğü kanı aracılığıyla günahlarına bağış bulabilir ve buluyor. Günahın getirdiği yargı ortadan kalkınca Mesih bağlısı için sevgide, inayette ve kutsal ruhta ilerlemek için hiçbir engel olmamalıdır. Gelecek pırıl pırıl. Yeniden doğuşumuz var ve bunu hiç kimse, şeytanın kendisi bile değiştiremez. Mesih'e iman eden kişinin yaşamı yine Mesih'te saklıdır. Onun ellerinde korunmaktadır. Hiçbir güç onun avucundan, yani İsa Mesih'in avucundan bizi koparıp alamaz. İşte göklerde, Tanrı katında Mesih bağlısının konumu budur. Peki sen değerli dostum, yeryüzünde nasıl yaşıyorsun? Mesih'e iman ettim diyebilirsin ya da iman etmemişsin, fark etmez. Mesih yüreğimize ve yaşantımıza bakar. İnsan kardeşinle ilişkin nasıldır? Rab ile ilişkin ne alemdedir? Petrus mektubunun bu ikinci bölümüne bu düşünceyle başlarken şöyle der. Öyleyse her kötülüğü, düzenbazlığı, ikiyüzlülüğü, çekememezliği, çekiştirmeyi üzerinizden atın. Yeni doğmuş çocuklar gibi sağduyuyla uyumlu, katkısız sütü özleyin öyle ki kurtuluşta gelişesiniz. 2. Petrus 2, 1 ve 2. ayetler. Görüyoruz ki benim imanım var, Tanrı'ya iman ettim deyip de yaşam tarzımıza dikkat etmezsek bir eksikliğimiz var demektir. Tanrı bizim yapmamız gereken işi bizim yerimize kendisi yapmaz. Yaşam temizliğine ulaşabilmemiz için bizimle el birliği yapar. Bize yardım eder. Ama bizim de yapmamız gereken belli şeyler vardır. Öncelikle bir yana koymamız gereken bazı şeyler vardır. Bu konuda elçi Pavlos Efes'teki imanlılara şöyle yazdım. Aldanışın yol açtığı tutkular ardından koşarak yıkıma giden önceki yaşayışınıza özgü eski kişiliğinizi üzerinizden atın. Böylece yalanı üzerinizden atıp hepiniz soydaşlarınızla gerçeği konuşun. Çünkü birbirimizin parçalarıyız. Efesoslar 4, 22-25 ayetler. Pavlos Korintos'taki imanlara yazarken yine bu düşünceyi başka bir deyimle dile getirdi ve bunu şöyle ifade etti. Eski mayayı kaldırıp atın ki yepyeni bir hamur olasınız. Doğrusunu isterseniz siz mayadan arısınız. Çünkü Pasahımız Mesih kurban edildi. Öyleyse şöleni eski mayayla kutlamaya çalışmayalım ne de kötülük ve kurnazlık mayasıyla. Tersine temiz yürekle ve gerçeğin mayasız ekmeğiyle şöleni kutlayalım. 1. Korintoslar 5, 7 ve 8. ayetler. Yahudiler her yıl Fısıh bayramını kutlarken mayasız ekmek yediler. Bundan dolayı Fısıh bayramı aynı zamanda mayasız ekmek bayramı olarak da bilinir. Mayasız ekmek yine simgesel biçimde temiz bir yüreği, katkısızca samimi bir yaşamı simgeler. İsa Mesih'in yeryüzündeki yaşamı tümüyle temiz, katkısızca samimiydi. Maya ekmeği şişirir. Olduğundan daha büyük ve görkemli gösterir. Mesih'e iman eden kişi, değerli dostum, o eski mayayı gösteriş için yaşamayı bir kenara bırakıp samimi bir yürekle Rabbine yaklaşmalıdır. Her kötülüğü üzerinizden atın diyor bize Petrus. Kötülük nedir? Kötülük başka bir kişiyi olumsuz şekilde hedef alan her çeşit kötü düşüncedir. İnsanları ya lanetleyebiliriz ya da bereketleyebiliriz. Lanetlemek nedir biliyor musunuz? Bir insan hakkında kötü konuştuğumuz zaman aslında o kimseyi lanetliyoruz. Ona kötülük ediyoruz. Ama bir insanı bina ediyorsak, bir insanı iyi yönleriyle hatırlıyorsak ya da bir insan hakkında yapıcı sözler söylüyorsak onu bereketliyoruz. Bir de düzenbazlıktan söz edilir. Düzenbazlığı üzerinizden atın diyor Petrus. Düzenbazlık nedir? Düzenbazlık yani hile bir açıdan şöyle betimlenebilir. Güvenirlilik ve dürüstlüğün karşıtı olan her şey ve her çeşit davranış. Tabii bunun içerisinde birçok şey olabilir. Kendi çıkarımızı korumak için başvurulan sinsi yollar olabilir. Bugün buna biz üç kağıtçılık diyoruz. İncil'in Habercilerin İşleri kesiminde Hananya ile Safira'nın başına gelenleri okuyabiliriz. Bu karı koca kendilerini dindar göstermek için kendilerine ait olan bir tarlayı satıp paranın yarısını kilise topluluğuna bağışladılar. Bunda ne hata olabilir? Hayır, bunda hiçbir hata yoktu ama onlar sattıkları tarlanın parasının tümünü verdik diye yalan konuştular. Başka deyişle bir yerde üç kağıtçılık yapmaya giriştiler. Buna aynı zamanda düzenbazlık denilir. Aynı ayette iki yüzlülüğü, çekememezliği, çekiştirmeyi üzerinizden atın diyor. İki yüzlülük kendimi olmadığım gibi göstermemdir. Çekiştirmek karalamayı da içerir. Yeni doğmuş bebekler gibi katkısız sütü özleyin diye yazdı Petrus. Burada söze edilen saf ya da katkısız süt nedir? Bu değerli dostum Tanrı'nın sözüdür. Evet, yeniden doğuşumuzun gerektirdiği bir zorunluluk vardır. Saf sütü andıran Tanrı sözüne özlem duymamızdır. Daha önce gördüğümüz gibi kötülük, düzenbazlık, ikiyüzlülük, çekememezlik ve çekiştirme gibi günahlar ruhsal yönden büyümemizi engellemektedir. Doğadan bir örnek vermek gerekirse, serada yetişen fidanları ele alalım. Bahçıvan bir gün bakıyor ki, serasındaki fidanlardan biri solmaya başlamış. Acaba bu cins fidan serada yetişemez mi diye düşündü ama baktı ki, aynı cinsten olan diğer fidanlar bayağı güzel şekilde gelişmişler. Solan fidanı saksıdan çıkarıp köküne bakınca, onun küçük bir böceğin saldırısına uğradığını anladı. Böceği yok ettikten sonra bitki sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etti. Dostum bitki gıdasını topraktan alıyordu ve kökünde bir çürüklük başlayınca gıda bitkiye ulaşamaz oldu. Buna benzer şekilde de biz yaşamımızı Tanrı'dan almaktayız. Ruhsal köklerimizde bir sakatlık varsa büyüyemeyeceğiz. Doğaya bakıyoruz, bitkilerde görüp hoşlandığımız özellikler yaprak, çiçek ve meyveleridir. Kökleri saklı olduğu için o köklerin ne kadar önemli olduklarını her zaman fark etmiyoruz. İmanlı hayatımız da buna benzer. Ruhsal yaşamımıza ait olan ve insanların görebileceği birçok ilginç ve çekici yönlerimiz olabilir. Ancak hiçbiri ruhsal köklerimizden ya da ruhani köklerimizden daha önemli olamaz. Çünkü bu kökler bize gereken ruhsal gıdayı sağlar. Ruhsal gıda ise, evet, az önce belirttiğim gibi Tanrı'nın katkısız sözüdür. Günahlarımız ruhsal köklerimizi kuruturken buna ters olarak o günahların ikrar edilip Mesih'in kanı ile bağışlanması sonucu köklerimiz sağlam olur ve Tanrı'nın katıksız sözü bu ruhsal büyümeyi daha çok besleyerek hızlandırmaya başlar. Değerli dostum, yeni doğmuş çocuklar terimi yanlış anlaşılmasın. Burada bu sözüyle Petrus okuyucularını Rab'be yeni gelmiş imanlılar olarak görmekte değildir. Bu kişiler epey bir zaman önce Rab'be gelmiş olabilirler ama imanda ister genç ister yaşlı olsunlar, nasıl ki yeni doğan bebek ana sütünü arayıp özlüyor, buna benzer şekilde bu mektubun alıcıları da Tanrı sözünü arayıp özlemelidirler. Yalnız onlar değil, her imanlı bu özleyiş ve arayış içerisinde olmalı. Yeni doğan bir bebeği hiç seyrettiniz mi? Tüm ilgisi nedir? Anne sütü. Acıktı mı hemen ağlar. Emzirme zamanı geldi mi hareketlenir. Avuçlarını açar kapar. Bir şeyler beklediğini açıkça bildirmeye çalışır. Neydi özlediği? Anne sütü. Sağlıklı bir bebeğin süte duyduğu özlemi, bebeğin sabırsızlığına, saldırganlığına ve kararlı bir şekilde sütü emip yutmasına bakarak anlayabiliriz. Bebek ancak bu süt ile beslenebilir. Bir Mesih imanlısı da ruhsal olarak ancak saf, hilesiz sütü andıran Tanrı sözü ile büyüyebilir. Tüm ruhsal büyümenin bu hayatta verilebileceği son hedef Rabbimiz İsa Mesih'e benzer bir hale gelmektir. Katıksız süt sözü aynı zamanda tüm kutsal yazıların yani Tanrı sözünün tümünü kastetmektedir. Kutsal kitaptan, oradan, buradan teselli edici ayetleri seçip okumakla ruhsal anlamda büyüyemeyiz. Büyümek için kardeşim kutsal sözün, Tanrı sözünün tümüne ihtiyacımız vardır. Tanrı sözünden alacağımız besin dolgun ve dengeli olmalı. Bir bebek iken elbette beslenmeye süt ile başlarız ama zaman geçtikçe sütün ötesinde katı yiyeceklere, yetkinlerin yemeklerine ihtiyaç duyarız. Bizlere gerekli olan tüm sağlıklı besin Tanrı'nın sözüdür. 3. ayet. Çünkü Rabbin iyi yürekliliğini tattınız. Böyle diyor elçi Petrus. Burada çünkü derken aslında şu dile gelmektedir. Madem ki Rabbin iyi yürekliliğini tattınız, eğer gerçekten de Rabbin iyiliğini tatmışsanız, tatmışsanız diyor. Rab İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman yeniden doğarız ve doğal olarak ruhani bebekler olarak ruhsal süte karşı içimizde bir iştah vardır. Yine örnek verdiğim o yeni doğan küçük bebeği düşünelim. Doğumunu izleyen o ilk günlerde onun tek arzusu anne sütüydü. Sütün içerisinde ne olduğunu, sütün memeye nasıl geldiğini, sıcaklığını falan hiç bilmiyordu. Zaten bunlar onu ilgilendirmiyordu bile. Tek arzusu anne sütünü tatmaktı. Çünkü daha önce o sütü tatmıştı. İnanıyorum ki yeni gelmiş kişilere Tanrı sözünü nasıl çalışmaları konusunda vaazlar vermek bir yarar getirmez. Onların o saf sütü özlemelerine yardımcı olmalı ve bu alanda çalışmalıyız. Bir sürü programlar yerine onlara Rabbin sözünü vermeliyiz ki o söz ile beslenebilsinler. Gerçek ayrılma tutumu nedir öyleyse? Bedenin kötü işlerinden ayrılmalıyız. Birçok Mesih imanlıları dünyadan ayrılmak isterler. Buna gerek yok. Bizler dünyadan değiliz ama dünya içerisindeyiz. Kötülükten, düzenbazlıktan, üç kağıtçılıktan, iki yüzlülükten, çekiştirmekten, kinden, nefretten ayrılmalıyız. Yalnız içimizde işleyen Tanrı'nın ruhu bu tür ayrılışı üretir. Sen ve ben değerli kardeşim, kötülükten, düzenbazlıktan, kinden, nefretten, iki yüzlülükten, yalan dolandan, çekiştirmekten ayrılmak isteyinceye dek ruhsal bakımdan olgun duruma ve yetkinliğe hiçbir zaman erişemeyiz. Ona gelin diyor Petros 2. bölüm 4. ayette. İnsanlarca yatsınan ama Tanrı yanında seçilmiş diri, değerli taşa gelin. sevgili dinleyicim, İsa Mesih hiçbir zaman din vecibelerinden söz etmedi. Tanrı'yla kişisel bağlantıyı vurguladı. Başlangıçta var olan sonsuz söz beden aldı. Bir kişiliğe büründü ve kişi olarak insanlar arasında yaşadı. İsa'nın kim olduğu çok önemlidir. Onu çarmıha çakmalarının asıl nedeni ne yaptığı, ne söylediği değildi. Gerçek kişiliğini beyan etmesiydi. İşte öğrencilerine sorduğu bu soru çok önemli bir gerçeği su üstüne çıkarmak içindi. İnsanlar benim kim olduğumu söylüyorlar. Petros, sen Mesih'sin diye yanıtladı. Bunun üzerine İsa ona şöyle konuştu. Mutlusun ey Yunus oğlu Simon, çünkü bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil, göklerdeki babamdır. Ben sana diyorum ki sen Petros'sun ve bu kaya üzerine kilisemi kuracağım. Ölüler ülkesinin güçleri onu alt edemeyecektir. Acaba İsa Petros'un adını söyledikten sonra neden bir kayadan söz edip bu kaya üzerine kilisemi kuracağım demişti? Basitçe Petros adının anlamıyla bir simge oluşturuyordu. Adın anlamı kayadır. İsa bu adı bir simge niteliğinde kullanarak ileride olacak bir gerçeği açıklıyordu. İşte şimdi Petros bu mektubunu yazarken diri taşlardan söz ederek o göksel açıklamaya değiniyordu. İsa ona bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil göklerdeki babamdır demişti. Değerli dinleyicim, insansal kaynaklardan, din kitaplarından İsa'nın gerçekten kim olduğunu öğrenemeyiz. Göksel açıklama gerekir. İncil'den Matta 21, 42-44'te Rab İsa Mesih kendisine ilişkin şöyle diyor. Siz kutsal yazılarda söyleneni hiç okumadınız mı dedi. Yapıcıların kaldırıp attıkları taş, baş köşeye konulan taş oldu. Rab'den sağlandı bu. Gözlerimiz önünde ne görkem. Bununla 118. mezmurun sözlerini tekrarlıyor. Şimdi kendine değinerek o taşa çarpıp düşen paramparça olacak. Taşta kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek. Mesih ise kilisenin bu temel taşıdır. Bugün de bu temel taştır. Pavlos çünkü hiç kimse atılmış olandan başka temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir dedi. Sen günahkar olarak gelip bu kaya üstüne düşünce kırılırsın. Ne var ki kırılmakla bu taş sana temel olur. Bu da kurtuluşun. Ne var ki bu taşı reddedince bu taşla olan işin bitmiş değildir. Daniel peygamberliğinde bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Yeryüzünü paramparça etmek üzere gelen yargılama taşından söz edilir. Bu taş Mesih'i simgeler. Aynı zamanda bu dünyaya yargılama taşı olacak. Rab İsa'nın bize verilen ne ilginç bir resmi burada görülüyor. Gelecek ayette Petrus değerli bir şeye daha değiniyor. Şöyle diyor 5. ayette. Sizler de diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun. Kutsal rahiplik yapısı olarak yükselin. Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla ruhsal kıvanç verici sunular getirmeniz gerekir. Sizler de diri taşlar gibi denilince biz nasıl diri taşlar olabiliriz? Tanrı'nın diri ve kalımlı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz dedi Petros 1. bölüm 23. ayette. Sen ve ben değerli dostum ve Petros bu binaya yerleştirilen küçük taşlardanız. Rab ise temel taştır. Yeniden doğduğumuz anda, Tanrı çocuğu olduğumuz anda Tanrı'nın bu binasına yerleştiriliyoruz. Ruhsal bir konut derken neyi kastetti Petros? Mesih'e iman edenlerin hepsinin oluşturduğu bir konuttur bu. Aynı zamanda inanlılar topluluğu yani kilise topluluğu ile aynı şey demektir. Değerli dinleyicilerimiz, imanlılar topluluğu bir tapınağa benzetiliyor. Çünkü eski antlaşmada taştan bina edilen tapınak Tanrı'nın yeryüzünde insanlar arasında bulunduğunu yani onlarla oturduğunu temsil ediyordu. Mesih'in ölümü ve dirilişiyle yapılan yeni antlaşmada ise imanlılar yeni tapınağı teşkil edip Rabbin insanlar arasında oturduğunu belirtir. Öyleyse bundan böyle yabancı ve uyruksuz değilsiniz. Tam tersine kutsal yaşamlıların yurttaşları, Tanrı'nın ev halkısınız. Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapısınız. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Onda tüm yapı uyumunu bulmuş durumdadır. Rab bağlılığında kutsal bir tapınağı oluşturmak üzere gelişiyor. Mesih bağlılığında sizler de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmakta, hep bir arada bir yapı gibi kurulmaktasınız diye yazan Pavlos bu gerçeği dile getiriyordu. Eski antlaşmada sözü geçen tapınak güzel ama cansız, yok olabilen maddelerden oluşturulan fiziksel ve elle tutulabilir bir binaydı. İmanlılar topluluğu ise yaşayan diri taşlar, yani Mesih imanlıları tarafından oluşturulan bir yapıdır. Sonra konu birden ruhsal bir konuttan bu konut içerisindeki kutsal bir kahinliğe çevriliyor. Mesih'in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla açılan yeni ruhsal düzende bütün inanlılar kahindirler ve gece gündüz evrenin taht odasına, yani kutsalların kutsalı diye bilinen Tanrı huzuruna girip çıkabilirler. Onların görevi Musa'nın yasasında belirlenen hayvan, kuş ya da yiyecek kurbanları sunmak değildir. Şimdi onlardan beklenen ruhsal kurbanlar sunmaktır. Belki de soruyorsunuz, şimdi ne diyorsunuz siz? Her imanlı bir kahin mi oluyor? Evet, ruhsal anlamında Mesih İsa'ya iman etmiş olan her birey, kim olursa olsun, kutsalların kutsalına girip orada ruhsal kurbanlar sunabiliyor. Bundan başka bir de hamd kurbanları vardır. Evet, İbraniler mektubunda şöyle yazar, öyleyse Tanrı'ya İsa aracılığıyla sunu olarak her an övgü sunalım. Yani onun adını kutsayan dudakların ürününü getirelim. Rabbe getirdiğimiz her övgü ona bir sunu niteliğinde ulaşır.